SBS Türkçe ilesiniz.
Yavuz Bey, bugünkü görüşmemizin ana konusu elbette ekonomi olacak. Liranın değerini aşırı kaybetmesiyle ekonomik durum nereye gidiyor? Bu konudaki değerlendirmeler neler?
Hükümet tarafında açıklamalar var. Yani bu ekonomik programı niye uyguladıklarına ilişkin istihdam arttıracağız, üretimi arttıracağız, faizi indireceğiz, ihracatı arttıracağız diye değerlendirmeler var. Ama muhalefet tarafında büyük kaygı var. Ekonomistlerde de büyük kaygı var. Çünkü bu programla birlikte Türkiye'de enflasyonun, kurların yüksek derecede değer kazanmasıyla birlikte, Türk lirasının büyük değer kaybıyla birlikte Türkiye'de enflasyonun da 1970'lere, 1990'lara dönme ihtimali üzerine maalesef değerlendirmeler yapılıyor. Zaten %20 enflasyon var Türkiye'de ve gün içinde Amerikan dolarının %20 değer kazandığı, değer kaybettiği, gidip geldiği bir tabloyla karşı karşıyayız.
Yavuz Bey, devam etmeden önce bir şey merak ediyorum. Hükümet tam olarak bunu nasıl savunuyor? Tam açıklaması ne hükümetin yani, bundan?
Aslında uyguladığı model, Cumhurbaşkanı bunu bir süre önce başladı uygulamaya hükümet. Cumhurbaşkanı diyor ki biz düşük faiz yapacağız. Çünkü bu enflasyonun nedeni faiz ve faizi düşürerek maliyetleri düşüreceğiz. Bu çerçevede enflasyonu düşüreceğiz. Zaten böyle bir iddiası vardı hep Cumhurbaşkanı'nın. Zaman zaman dile getirdiği. Bu nedenle değiştirilen birkaç tane Merkez Bankası Başkanı var. Ama tabii bunun bir maliyeti
var. Bu sadece Cumhurbaşkanı'nın fikri mi? Yani ekonomide bunun bir yeri var mı? Uzmanlar ne diyor?
Cumhurbaşkanı dile getiriyor ama muhtemelen danışmanları tarafından da desteklenen bir fikir olması lazım normal şartlarda. Şöyle bir planla yürüyor sistem, hükümetin şu anda uygulamaya çalıştığı sistem. Biz faizi düşüreceğiz, maliyetleri düşüreceğiz, işletmecilerin krediye ulaşımını kolaylaştıracağız. Bu sayede üretimi arttıracağız. Zaten dünyada uluslararası ticaretle ilgili kurallar da değişiyor. Biz daha fazla üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz, daha fazla ihracat yapacağız ve o ihracatla birlikte Türkiye'ye dolar gelecek. İlk etapta kurlar yukarıya doğru çıkacak, bu normal faizleri indirdiğimiz için, ama ileride çok fazla ihracat yaptığımız için cari açık kapanacak, Türkiye'nin dış ticaret açığı kalmayacak, üstelik turizm gelirleri de üzerine eklenecek ve bu çerçevede dolar bollaşacak. Deyim yerindeyse herkesin kulağından dolar fışkıracak ve dolar aşağı inecek. Dolar aşağı inince de, kurlar aşağı inince de Türkiye'de enflasyon bir dengeyi bulacak. Enflasyon aşağı inecek, hem maliyetler azalacak, kredi maliyetleri, hem üretim artacak, hem istihdam artacak, hem ihracat artacak, hem de enflasyon aşağı inecek diye bir beklentiyle uygulanan bir program bu. Cumhurbaşkanı açıklamaları da bu yönde. Bunu kim destekliyor? Bu normalde dünyada uygulanan bir program değil. İktisatçıların bilimsel olarak karşı çıktıkları da bir program. Ama Cumhurbaşkanlığı nezdinde, Beştepe'de, Cumhurbaşkanı danışmanları, işte Varlık Fonu'nun başkan vekili, Cemil Erten danışmanı ya da Nurettin Canikli, AK Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı bu projeyi destekliyor görünüyorlar. Karşı çıkan kim? Çok kritik bir noktada Hazine ve Maliye Bakanı var, Lütfü Elvan. O karşı çıkıyor buna. Daha doğrusu karşı çıktığını kamuoyuna açıklamıyor ama desteklediğine ilişkin bir açıklama da yok. Bir gün içinde kurlar %20 ileri, %15 geri, %20 tekrar yukarı çıkarken normal şartlarda Türkiye'de geçmişte bu tip krizler oldu. O krizlerde Hazine Maliye Bakanı çıktı bir şeyler söyledi. Bu Berat Albayrak döneminde de böyleydi. AK Parti döneminden önce de böyleydi. Bunun önüne geçeceklerini, buna bir çözüm bulacaklarını açıkladılar. Ama son dönemde krizi sahiplenen çıkmadı. Cumhurbaşkanı dışında. Hazine Maliye Bakanı Lütfü Elvan sessiz kaldı. Zaten o sessizliğiyle birlikte istifa edecek mi diye söylentiler yoğunlaştı. Ama o söylentilere de bir cevap gelmedi. Şu anda bir Hazine ve Maliye Bakanı var Türkiye'de ama aynı zamanda yok. Çünkü bu kadar büyük bir dalgalanma varken hiç çıkmıyor ve uygulanan programı da desteklemiyor. Kulislerde konuşulan da Lütfü Elvan'ın bu programı desteklemediği yönünde. Beştepe'deki ekonomik kurmaylarıyla bu konuda ters düştüğü yönünde. Cumhurbaşkanı da bu yönde uyarıları var. Faizi destekleyen herhangi bir arkadaşımız da biz artık yol yürüyemeyiz diye. Bu çerçevede Halide Maliye Bakanı'nın ömrünün çok uzun olmadığı da konuşuluyor hükümette. Ama sistem bir şekilde devreye girdi. Bundan sonra bir faiz indirimi, Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı, kurlar çok yükseliyor diye bir müdahale veya müdahale edecek bir araç da görünmüyor. Ekonomistler buna dikkat çekiyorlar. Ve saatler içinde 1 lira 2 lira artan dolar kuruyla karşı karşıya kaldı Türkiye. Bu bir kur şoku, kur krizi olarak da algılandı. Hatta kara salı diye de adlandırıldı. Çünkü salı günü bu meydana geldi. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklama yapınca kurlar yukarıya çıkmaya başladı. Geceydi, sabah oldu. Bir yerden tabii orada kurlarda tamamen deyim yerindeyse ip koptu. Bir dengeye geldi şu anda görebildiğimiz kadarıyla. Tabii çok yukarıda bir denge bulmuş görünüyor. Ama yine de her türlü küçük olayda kurların yukarıya çıkmasını engelleyecek bir mekanizma, bir sistem, Merkez Bankası'nın bir enstrümanının olmadığına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Çünkü Merkez Bankası son faiz indiriminde 100 bas puan faiz indirmişti, 1 puan indirmişti, 15'e indirmişti. Faiz indirimine ilişkin açıklamasında Aralık ayında da faiz indirebileceğini söylemişti. Şimdi ekonomistlerin duruşu şu: Türk lirasını değersiz hale getirirseniz ülkeyi fakirleştirirsiniz. Enflasyon artar, İnsanların alım gücü düşer. Burada üretim arttıracağız, ihracat yapacağız deseniz bile iç pazar olmayan bu ülkede üretim artmaz, durgunluk olur ve bu da bu ülkeye yatırım yapmayı engeller biçiminde değerlendirme yapıyorlar. Hükümet bunun tam tersinde bir değerlendirme yapıyor ve tabii buna da muhalefetin çok şiddetli itirazları var. Türkiye'yi böyle ucuzlatarak kirepir fiyatına yabancılara peşkeş çekersiniz diyor muhalefet. Önemli şirketleri Türkiye'nin şu anda doların bu kadar değer kazanması sonrasında çok ucuz hale geldiler. Ve Türkiye'nin yıllarca biriktirdiği emekleri, harcadığı zaman çok ucuz bir şekilde yabancıların eline geçecek diye kaygılarını da dile getiriyorlar.
Evet, gerçekten buradan doğru. Muhalefetin tepkisine geçelim artık. O erken seçim gündeme getirmeye çalışıyor değil mi muhalefet?
Elbette buradan yola çıkarak erken seçimi gündeme getirmeye çalışıyor. Şöyle bir ekonomistin bir değerlendirmesi var. Bir ekonomistin değerlendirmesi, onu aktarmam lazım. Çok çarpıcı. Şöyle diyor: eğer siz ülkede doları bu kadar değerli kılarsanız, kendi paranızı değersiz hale getirirseniz bu şuna benzer. Elinizde bir yaş pasta alırsınız, çocuklarınız o yaş pastaya bakar, siz onlara şöyle dersiniz: siz yiyemezsiniz, misafirler yer. Yani Türkiye'deki önemli değerleri, önemli şirketleri yabancılar alabilir çok ucuz fiyata diye. Bunun da en azından hakkaniyetli bir şey olmadığı konuşuluyor. Tabii bu arada asgari ücret Türkiye'de 280 doların altına indi, dolar bu kadar değer kazanınca. Emek ucuzluyor ve buna tabii muhalefetin şiddetli itirazı var. Türkiye'yi yabancılara peşkeş çekmekle suçluyor iktidarı muhalefet. Bu çerçevede olan toplantılar yapıldı, muhalefet arasında ciddi trafikler oldu, muhalefet partilerinin yetkili kurulları toplantılar yaptılar, liderleri açıklama yaptılar. Şimdi önümüzdeki döneme ilişkin beklenti, muhalefet partilerinin alanlara inerek iktidarı erken seçime zorlama taktiğini deneyeceği biçiminde. Cumhuriyet Halk Partisi ilk mitingini Mersin'de yapacak. İYİ Parti geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir gövde gösterisi yapmıştı. Bu arada muhalefet partileri bir blok olarak bir araya geliyorlar. 6 parti: İYİ Parti, CHP, DEVA, işte Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti. Bunlar bir ekonomik program ortaya koyacaklar. Ekonomik kurmaylarının toplantıları sonrasında. Yani tartışma Türkiye'de tamamen ekonomi üzerine yürüyor. Olağanüstü bir gündem var ekonomi başlığı altında. Türkiye'nin çok yaşadığı bir şey de değil. Geçmiş krizlerle karşılaştırılıyor ama tam olarak onlara da benzemiyor. Üstelik Cumhurbaşkanı biz bilerek yapıyoruz bu işi, hesapladık yapıyoruz diyor. Ancak bundan mesela 20 gün önce Cumhurbaşkanı Türkiye'nin büyümesi karşısında Batı'nın şaşkın olduğunu açıklamıştı. Şaşırarak takip ediyorlar demişti. Batı'nın kıskandığını, Türkiye'yi her platformda Cumhurbaşkanı dile getiriyor. Bu büyüme uyguladığı ekonomik program çerçevesinde, ama o gün 15 gün önce, 20 gün önce söylediği mesele bugün farklı bir şekilde uygulanıyor. Üstelik Türkiye yakın zamanda 128 milyar dolar Merkez Bankası rezervini dolar kurunu aşağıda tutmak için harcadı. Şimdi rekabetçi kur politikasına geçtik diyor. Bu tabii farklı yaklaşımlar, birbiriyle çelişen politikalar muhalefet tarafından eleştiriliyor. Ve artık hükümetin yönetme kapasitesinin kalmadığı biçiminde bir tespitle birlikte erken seçim talepleri daha gür sesle dile getiriliyor. Hatta erken seçim demiyor muhalefet, hemen seçim çağrıları yapıyor bu aralar.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada özel bir yeri var mı? Mesela bu 6 parti arasındaki durumu nedir ana muhalefet partisi olarak?
2018'deki seçimlerde de, pardon 2019'daki yerel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin özel bir yeri vardı. Bu süreçte de elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin özel bir yeri var. Çünkü en büyük ikinci parti, AK Parti'den sonra gelen en büyük ikinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Ve bu organizasyonun sahibi aslında Kemal Kılıçdaroğlu. İşte İYİ Parti'yi seçime sokarken de öyleydi. 2019'daki yerel seçimlerde ittifakı sağlarken de öyleydi. İYİ Parti ile İktidar Partisi'nin bütün o ittifakı bozmak için çaba sarf etmesine rağmen, işte HDP ile İYİ Parti'yi yan yana getiriyorlar demesine rağmen o ittifakı sağladı. Hem HDP'nin dışarıdan destek vermesini, hem Saadet Partisi'nin içeriden ittifaka dahil olmasını sağladı. Bu süreçte de benzer bir şekilde yol yürüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında 2019 seçimlerinin bir benzerinin 2023'te eğer kalacaksa o zamana, seçimlerinde de uygulanması için çaba sarf ediyor. Doğru, özel bir yeri var. Çünkü zaten Türkiye'nin ikinci büyük partisi Kemal Kılıçdaroğlu 2019'daki başarısını Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de taşımak istiyor.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.